Mısra-i Berceste.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder, Mısra-i Berceste'deki birlikteliğimiz başladı, hoş geldiniz. Bu hafta şair ve yazar Hayri Ünal'ı ağırlıyoruz, hoş geldiniz Sayın Ünal.
Merhaba, hoş bulduk.
Daimi konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe de her zamanki gibi bizlerle birlikte, hoş geldiniz
hoş
efendim.
Bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta yayın yönetmenliğini Osman Özbahçe'nin yaptığı Kökler Dergisi'nin Mart, Nisan, Mayıs 2006 tarihli 11. sayısında Şiirin Eşiğinde bölümünde Hayri Ünal'ın Sezai Karakoç'un İnci Dakikaları şiiri üzerine kaleme aldığı yazısından yola çıkarak söyleşeceğiz. Efendim, bu kısa girişin ardından mikrofonu size bırakıyorum. Evet. Buyurun Sayın Özbahçe.
Kökleri planlarken Hayri Hanım dergiyi biliyor. Biz aynı zamanda şiir üzerine yazıların sistematik olarak yer alacağı bölümler üzerinde de düşünmüştük. Örneğin dosya konusunu anlayabiliyoruz. Aşağı yukarı bütün dergiler dosya konusu yapıyor. Ama biz istedik ki her sayıda şiirimizin seçkin örneklerinden bir tanesi üzerinde bağımsız eleştiri yazıları, hatta inceleme araştırma tarzı yazılar yazılsın. Bu çerçevede bir bölüm ayırdık. Siz de biliyorsunuz bu bölümde modern şiirimizin özellikle birçok şairi ve şiiri hakkında yazılar çıktı. Siz de Sezai Karakoç'un İnci Dakikaları başlıklı şiirini bu şiirin eşiğinde bölümü için yazmıştınız. Biz dergiyi çıkardığımız arkadaşlarla oturup planlama yaparken ben bu şiirin eşiğinde başlığının bir şiirden olmasını istemiştim. Bir şiirden için hatta tartışmalar da yaptık ama Turgut Uyar bir şiirden koştuğundan dolayı böyle yapmayalım, yeni bir isim koyalım dediler ve şiirin eşiğinde gibi bir başlık çıktı. Biz sizden bu bölümümüz için o tarihlerde, bu arada tarih 2006, 10 yılı aşkın bir süre öncesi, yazı istediğimizde mesela Sezai Karakoç ismini galiba söylemiştiniz ama İnci Dakikaları tam bir sürpriz olmuştu. Çünkü çok bilinen bir şiir değil. Ben sürpriz duygusunu yaşadığımı net bir şekilde hatırlıyorum. Ama şiiri sizin vurgunuzdan sonra tekrar okuduğumda, tabii ki bu şiir seçilir gibi bir cümle telaffuz etmiştim. Ben İnci Dakikalarını niçin seçtiğinizi sorarak programımıza başlamak istiyorum. Çünkü Karakoç'un işte Ötesini Söylemeyeceğim gibi, Lili gibi, Kapalı Çarşı gibi, Köpük gibi çok çok bilinen, yani herkesin evet diye bir çırpıda hatırlayacağı şiirleri varken siz İnci Dakikalarını seçtiniz. Niçin?
Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Güzel bir, beni 2000'li yıllara götürmüş oldu, evet, bu soru. O dönemde Kökler'de böyle bir bölüm yapılırken de ondan öncesinde de bu eleştirinin bir şiir üzerine bina edilmesiyle ilgili belki de benim ilk şiirim olmuş oldu. Yani ilk şiir seçimi üzerinden ben ondan sonrasında da başka şairlerden de tek şiir seçip o şiir üzerinden birkaç genel olarak şairle ilgili kanaate
İlki
varan...
İlki bu yazı mıydı?
İlki bu yazıydı. He. Daha sonrasında tek şiirden yola çıkıp başka şairlerin de o tek şiirinden o ufukla, onun verdiği ufukla başka eleştiri yazıları da yazmış oldum. O anlamda da anlamlıydı benim için. Kökler Dergisi de güzel bir dergiydi. Bu soru için o yüzden teşekkür ederek başlayayım. İnci Dakikalarını seçerken sana sürpriz olmuş olmasını şöyle açıklıyorum. Ben de bir şair olarak kendim herhangi bir şiirimi çok seviyorum. Ama o şiirim benim genelde kitlelerce çok sevilmiyor. Kitlelerin çok sevdiği şiirler genelde bizim sevdiğimiz şiirler de olmayabiliyor. Dolayısıyla doğru, biz aslında Ötesini Söylemeyeceğim, Kara Yılan, Köşe gibi şiirleri de varken niçin İnci Dakikaları deyince, ben İnci Dakikalarında derin sezgilerle, derin o Sezai Karakoç'un iyi bir aşk şiiridir. İnci Dakikaları güzel bir aşk şiiridir.
Evet.
Bunu söylemek lazım en başta. Ben aşk şiirine çok önem veririm. Fakat aşk şiirleri genelde Türkiye'de antoloji yapılırken de, şairler bunu öne çıkarırken de, dergiler bu konuyla ilgili konuşmaya başladıkları zaman da aşk şiirlerinin kapaklarına işte nü fotoğraflar koyarak onu farklı bir şey gibi aslında lanse ederler. Şeydir, aşk şiiri lirik şiir demek değildir. Lirik şiir eşittir aşk şiiri demek değildir. Ve çok az şair aşk şiirinde başarılı olmuştur. Bana göre Sezai Karakoç'un iyi bir çok aşk şiiri var. Bunlardan özellikle başarılı bir tanesi. Şiirleri. İlk şiirleri başarılı bir tanesidir İnci Dakikaları. Orada İnci özellikle bir de yılbaşı vurgusu vardır. Evet. Yılbaşıyla beraber toplumsal olanla iç içe geçirilmiştir. Bana göre her konu, özellikle bu büyük temalar, insanlığın aşk, ölüm, sonsuzluk gibi büyük temaları bireysel olanla toplumsal olanın birleştiği noktada konuşulduğu zaman çok değerli. İnci Dakikaları da böyle bir şiir olduğu için tercih ettim ve onu yani, anlatma gereği duydum.
Basit bir ifadeyle ben seni seviyorum, işte sana kavuşamadım, bunun için çok üzgünüm, sarardım, soldum. Şiiri değil İnci Dakikaları. Aynı zamanda bir insanın kendini gerçekleştirme çabası, tanıma çabası hatta ve aynı zamanda da toplumla, insanlarla ilişki kurma yöntemi, biçimi gibi konumlanmış İnci Dakikalarında.
Evet.
Aşk, onun için biraz önce söylediğiniz hatırlatmalar gerçekten önemli. Aşk şiiri dediniz, bunun altını çizdiniz. Karakoç'un özellikle ilk 3 kitabı, Körfez, Şahdamar, Sesler, birinci tema aşk. Aşk şiirleri ibaresini kullanırken korka korka kullanıyorum. Bir de arka planda Mona Rosa var. Tipik bir aşk şiiri olayı değil elbette. Fakat ana tema aşk. Örneğin İsmet Özel Ataol Behramoğlu'na 70'li yıllardan sonra şiire devam edebilme şartı olarak aşk şiirleri yaz önerisinde bulunuyor. Biz aradan 50 yıl, 100 yıl geçse bile belki bir kavga şiirine geri dönmüyoruz ama aşk şiirine geri dönüyoruz. Bu açıdan da Karakoç'un ilk şiirlerinin büyük konu olarak aşkı seçmesi konusunda neler söylersiniz?
Aslında bir orada itiraz ederek devam edeyim. Aşk şiiri ve kavga şiirini ayırmıyor Sezai Karakoç.
Evet.
Yani sen onu öyle söylediğinde hemen o aklıma geliyor. Zaten bu şiirde de böyle yani bir şairin kavgası içerisinde aşk tanımlandığı zaman güzel. Mesela bu İnci Dakikaları şiirinde de yılbaşı gecesi. Yılbaşındaki o İstanbul'un özellikle Bizans şehri diye, Bizans demiyor da orada başka bir şey diyor. Onu hemen buradan bulabilirim belki. Şiirde ben bir parçaya bölündüm. Her parçasındayım. Kırk ayak sesli boğuk arkadaşlığın, çalkantısız üniversitenin, yalnızlığın ve ağlamanın diye devam ediyor. Yani burada lirizmi toplumsal olan içine gömüyor derken onu aslında söylemeye çalıştım. Yani kavga şiirleri, aşk şiirleri diye ayırmıyor Sezai Karakoç. Aslında bütün gerçek şairler bu tür ayrımlar üzerinden hareket etmiyor. Biz bunları anlamak için kategorilendiriliyoruz. İnsanlar anlasın, daha kolay anlasınlar diye. Yani oturup bir şair şiirin başına ben bir aşk şiiri yazayım demiyor. O aşık zaten o halde. Ve bir kavgası var onun. O kavganın içerisinden yazıyor. Yani orayı tarif ediyor. Yılbaşı gecesindeki o kalabalık. O işte onun inancına uygun olmayan şeyler var orada. Ortamda bir tür o şehir, o kalabalık, o yaşantıyı onaylamıyor. Bir taraftan da işte o inciyi kalp olarak tanımlıyorum ben. Yani şiirde böyle bir şey vermiyor ama inci bir kalptir. İnci dakikalarındaki tarif böyle bir şeydir. Şimdi şiiri yani önümüzde olmayınca.
İdeoloji kavga başlıkları altındaki ifade edilebilecek duygu ve düşünceler, aşk başlığı altında ifade edilebilecek duygu ve düşünceler şeklinde bir kategorizasyon büyük şairlerde veya sizin ifadenizle gerçek şairlerde yok zaten.
Evet.
Ama hani Ataol Behramoğlu İsmet Özel diyaloğunu şunun için hatırlatmıştım ben. 60'lı yıllarda bir toplumcu gerçekçilik olayı var. Bir tek boyutluluk söz konusu. Biz zaten İsmet Özel'i konumlarken bu iki şeyi birleştirdiği için fışkırıp çıktı diyoruz. Yani Nazım Hikmet'in yazamadığı şiiri yazdı. Aynı zamanda toplumcu gerçekçi veya işte ideoloji diyelim veya siyaset diyelim. Biraz önce sizin dediğiniz gibi o şiirin içine yedirdi diyoruz.
Evet, evet.
Sezai Karakoç da böyle bir şair ama o ilk şiirlerinde sanki o beşeri ve insani olan yön, beşerilik anlamında insani olan yön daha baskın gibi.
Daha baskın, evet doğru.
Özellikle Hızır'la 40 saatten sonraki şiirlerinde bu ideoloji veya düşünce boyutu biraz daha ön plana çıkıyor.
Evet, orada tabii umutsuzluk başlıyor. Ondan öncesinde bu aşkla ilgili konu, şeyde bu özellikle bahis konusu olan, bugünkü programı yapma vesilesi olan İnci Dakikalarında zamanla ilişkili bir şey var orada. Bu çok önemli bir konu. Yani zamanın geçiyor olmasıyla ilişkili en belirgin şey sembollerdir. Sen bana yeni yılsın, her dakika her dakika yeni bir yaşıma giriyorum. Evet. Şimdi yılbaşında özellikle, ki Sezai Karakaç'ın yılbaşında yazdığı tek şiir bu değildir. Hemen hemen yılbaşında yazdığı bütün şiirlerin altına not düşmüştür. Kitabın altında, şiirlerin altında bu not görülebilir. Zamanın geçmesiyle ilgili olan durum derin bir üzüntü yaratır. Evet. Bunu tecrübe eden bilir. Zamanın yakalanamazlığı ile aşkın yakalanamazlığını örtüştürüyor bu şiirde. İnci Dakikalarında olan şey bu. Bu benim çok ilgimi çekti. Evet. Mesela ben çocukken bile, küçücük bir çocukken bile, hiç aşktan haberdar olmadığım zamanlarda bile zamanın geçtiğini hissettiğimde duyduğum o hüznü görüyorum Sezai Karakoç'un bu şiirinde özellikle.
Evet. İnci Dakikaları. Sen bana yeni yılsın her dakika. Her dakika bir yaşıma daha giriyorum. Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni. Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Ben bin parçaya bölündüm her parçasında. Her parçasındayım, kırk ayak sesli boğuk arkadaşlığın. Çalkantısız üniversitenin, yalnızlığın ve ağlamanın. Erkek ağlar mı diyeceksin? Hayber'in kapısı ağlar mı? Erkek ağlar mı? Ben yel gibi erkekler ağlar diyorum. Bir dakika ağlar yılbaşı dakikasında. Daha gözlerinin gerçek yaşları belirmeden, ağlamak diye bir şey yoktur diye bir şey. Yüzme bilmeyen bir uyur gezer yüzer ya, çürük ve havada asılı tahtalar üstünde. Hafif kedi ayaklarıyla yürür, gerçekten yürür ya. Sen benim ağlamamı erkekliğime, uyanan, ölmeyen, yenilenen, azgın kışlar içinde keskin baharlar bulan, seni bulan, yeniden bulan, tekrar tekrar bulan erkekliğime say. Bütün bir yıl, bütün bir yaşama boyu gizli heybelere binbir gece eşyası doldurduğuma say. Ben otomobilleri böylesine yankısız sağır komam. Öyle bir isyan şiiri var ki ben onu yakalayacağım. Bu Yunan şehrinin düzenini öper ve yalvarırım. Şehrin ölümünü yanlış anlama. Gözleri kör oldu. Doğrudur ama o kadar. Ve şehrin gözlerini geri verme dakikalarıdır bu yılgın çanlar. Senin odan gün ışığı, en güzel müzik bana. Farklılıklar odası. Giden tren buharları içinde örümcek ağı. Sen güzel örümcek ağı yaşamakla yaşamamak. Doğduğumuz şüpheyle öldüğümüz şüphe arasına gerilmiş. Garip bulut, farklı müzik, güzel örümcek ağa. Ben bir yabancı buğunun kokusunu alıyorum. Bu kokuyu alıyorsam onunmaz kıskançlık yaramdandır. Benim garipliğime bakma. Benim kıskançlığıma bakma benim. İncilerin İlk gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum. Bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur. Benim ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler. Bu inciler sen olmasan bende bile yoktur. Oldukları yerde bile.
Mesela şimdi İnci Dakikalarını konuşuyoruz. Bu şiiri merkeze alıp öncesine ve sonrasına Karakoç şiiri bağlamında gidip gelsek, bu aşk olayına en ideolojik, en siyasi noktalarda bile rastlıyoruz bence. şiirini temelde kuran büyük omurga bu aşk.
Doğru.
Hızır'la 40 saatten sonra düşünce daha ön plana geldi dedik ama onun özünde de aşk olayı var. Mesela şimdi hatırladım, şöyle bir mısra var. Hani bir şeyleri gerçekleştirmek için, işte toplumu düzeltmek için, büyük ideallere, hedeflere ulaşmak için bir şey yapmamız, bunun için bir yerden başlamamız lazım. Nereden başlamamız? Mısra bu soruyu soruyor. Cevap Leyla ile Mecnun'dan başlamamız lazım diyor. Yani oradaki cevap bile aşk. Fakat sürpriz oldu derken çok dikkat etmeden okuduk belki. Fakat sizin uyarınızla dikkatli bir şekilde okuduğumuzda da diğer şiirleri, işte Tahtaat gibi, Ötesini Söylemeyeceğim gibi, Şahdamar, Köpük, Lili gibi, yani son derece başarılı bir şiir olduğunu görüyoruz. Ben biraz önce Hızır'la 40 saat ifadesi geçti konuşmalarınızda. Yazınızı elbette okudum, üzerinde düşündüm. Siz ara cümlelerinizden birisinde bu şiir Hızır'la 40 saatten sonra en çok sevdiğim kitap olan Şahdamar'da geçiyor gibi bir cümle kuruyorsunuz. Ben mesela Hayriye Ünal, Sezai Karakoç'un en çok hangi kitaplarını sever diye düşünseydim, hiç düşünmeden Hızır'la 40 saat öncesindeki şiirleri en çok sever diye cevaplardım. Yani Şahdamar'ı veya Köpük veya işte Körfez. Hızır'la 40 saatin en çok sevdiğiniz kitabı olması da sürpriz benim evet. için.
Evet, burada Hızır'la 40 saat aslında onun daha önceki o haslasını, yani o güne kadar getirmiş olduğu bu duygusal, düşünsel birikimi toparladığı ve bir proje şiir olarak ortaya koyduğu evet. bir kitap. Her gün sahile gidiyor, bir şiir yazıyor. O gün o şiir yazmadan o sahilden kalkılmıyor. Ertesi günü gidip, yani tam 40 gün bir süreç belirlemiş ve o 40 gün içerisinde ben proje şiirleri çok severim. Önce böyle bir sebebi var. Onun ötesinde Sezai Karakoç'un o romantik tarafını ortaya çıkarırken aynı zamanda onun o epik tahayyül tarafı çok güçlü. Epik bir tahayyülü var. O tahayyülünü koyuyor orada ortaya ve mücadeleciliğini ortaya koyuyor. Şiirle, sözle, sözcükle bunu yapıyor. O bu buluşma noktası. Ondan sonra başlayan, Hızır'la 40 saatten sonra devam eden şiirlerle ondan önceki, yani romantizmle mücadeleci tarafını birleştiren bir kitaptır Hızır'la 40 saat. Bir buluşma kitabıdır. O anlamda önemli buluyorum. Aslında sevmekten öte önemli buluyorum dersem daha doğru olur.
Evet. Hızır'la 40 saat böyle bir kurgu proje dediniz. Yazınızda da Karakoç şiiri keşf ve içe doğuşlarla yazıyor diyorsunuz. O zaman Hızır'la 40 saate bu içe doğuşların düzenlendiği, yeniden biçimlendiği aşama mı diyeceğiz?
Diyebiliriz tabii. Onu diyebiliriz. Yani şiirle ilişkili konuştuğumuzda çok temkinli olmamız lazım evet. bir taraftan. Şöyle bir şey, çünkü biliyoruz, sen de bu dünyanın içerisindesin, ben de bu dünyanın içindeyim. Tecrübelerimiz evet. bize şunu söylüyor. 40 yaşlarına kadar aslında şairler en iyi eserlerini verirler. 40 yaşından sonra yavaş evet. yavaş teklemeye başlarlar.
Evet.
O tekleme evresine geldiği zaman akıllı, uyanık bir şair projeler yapma zorunluluğu hisseder aslında ve geçmişten getirdiği o duyguları canlı tutmaya çalışır. Hızır'la 40 saat böyle bir şeyin arifesinde, o yaşların arifesinde doğan bir şiir.
Evet.
Dolayısıyla önemi buradan kaynaklanıyor. Sezai Karakoç aynı zamanda şiirin toplumla ilişkili sorumluluk alması gerektiğini söyleyen de bir adam.
Evet.
Yani tamamen tümüyle romantik, işte bir aşk şairi olup tarafa koyabileceğimiz birisi değil. Dolayısıyla biz bunu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde önce coşkuların ağır bastığı, daha romantik tarafın ağır bastığı, daha sonrasında aklın ön plana çıkmaya başladığı bir şair olarak değerlendirmemiz lazım.
Toplumla da, okuyucuyla da galiba lirik dediğimiz aşk gibi beşeri konuların işlendiği şiirler daha kolay iletişim kuruyor. Yani o kurgu iletişim anlamında da, okuyucuyla iletişim anlamında da ikinci planda gibi kalıyor.
Biraz daha açmanı isteyebilir miyim burayı?
Yani mesela İnci Dakikaları, Hızır'la 40 saat de aslında bu İnci Dakikaları veya ilk baştaki süreçten gelen o ilham kelimesini kullanmayalım. Ama böyle şiir yazmaya oturduğumuzda o ne geleceğini bilemediğimiz ama yanardağ misali kaynayan şeyin patlaması, yani o, bu var. Proje kitapta akıl, entelektüel çaba daha çok ön plana çıkıyor gibi.
Doğru, doğru.
Okuyucu da bence o şairin doğal süreci içerisinde dışlaşan şiirlerine daha çok önem veriyor. Daha çok bağ kuruyor. Yani proje kitaplarla biraz daha temkinli bir ilişki kuruyor gibi.
Doğru, buna ben de katılıyorum. Evet. Evet. Yani mesela Karakoç'un daha sonra yazdığı o mesnevi tarzı kitaplarla da hep oradan aklımıza çok az mısra gelir.
Belli bir süreçten sonra zaten Karakoç şiiri bıraktı.
Evet.
Hayri Hanım, ben yazınızı okuduğumda altını çizdiğim, acaba bugün ne düşünüyor diye merak ettiğim konulardan birisi de yazıda bir yerde akranlarından öne geçti gibi bir ifade var yazınızın son kısımlarında. İkinci Yeni içindeki konumu, Türk şiiri içerisindeki konumu hakkında Karakoç'un ne dersiniz? Ben bu sorunun peşinden şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum izninizle. Hızır'la 40 Saat biraz böyle sınır bir kitap gibi. Hızır'la 40 Saat'ten sonra önce gibi anlamında sınırda bir kitap gibi. Belli bir kesim Sezai Karakoç'u Hızır'la 40 Saat'e kadar ikinci yeninin içinde değerlendirir. Bundan sonra işte ikinci yeniyle pek bir alakasının kalmadığını da söyler. Bu konuda da ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ama önce Karakoç'un hem İkinci Yeni içindeki hem Türk şiir içindeki yeri hakkında, bu ifadenizden hareketli ama akranlarını geçmek ifadesinden hareketli bugün ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü 2006'da yazılmış bir yazı.
Evet, güzel. Güzel bir soru. oldukça saldırgan bir soru aslında bir taraftan. Evet. Burada şöyle bir şey var. Düşünsel olarak Sezai Karakoç, Türkiye'de o zaman kültürel ortamı belirleyen bir takım mahfillerin daha dışında olan, tek başına bir şeyler yapmaya çalışan birisi olduğu için akranlarını geçmekle ilişkili zaten motivasyonu yüksek. Yani akranları geçmek konusu şöyle bir şeydir şiirle ilgili. Sezai Karakoç bağlamının da dışında insan aslında hayatına başladığı zaman sınıf arkadaşlarını geçer, geçmeye çalışır. İlk şey hep mücadeledir, rekabet üzerine kuruludur her şey. Şiir ortamında da aslında bir şekilde bunu yaparsınız ve ben orada Suzan Sontag'ın bir makalesindeki susmayla ilgili bir makalesi vardır çok güzel. Oradan yola çıkarak da söylemiştim bunu. Susmak bir insanın varacağı, tabii ki büsbütün birçok konuşmadan sonra varacağı bir yer olarak çok kıymetli. İşte tam o susmaya varmadan önce insanın karar verdiği bir an var. Yani bunu zaman zaman ben de artık bu yaşlarımda hissediyorum. Benim muhatabım kim diye sorduğum zaman beni dinleyenler beni anlamakla eğer kendilerini yükümlü hissetmiyorlarsa, beni anlamakla ilişkili yeterlilikleri yoksa sanatçıya düşen şey aslında susmak oluyor. İşte orada susmanın gururu diye de bir şey tanımlıyorum. Susmak evet. Belli bir noktadan sonra artık bir gurur meselesidir. Dolayısıyla akranları geçmek, insan aslında her şeyi akranları içinde yapar. Yani bugün ben burada konuşuyorsam senin için konuşuyorum. Yani sen derken bayağı Osman Özbahçe için konuşuyorum. Benim muhatabım sensin. Benim muhatabım beni dinlediği, dinlemediği belirsiz olan, söylediklerimin %70'ini belki de anlamayacak olan, üzerinden aşıp geçen okuyucu değil aslında. Yani bu anlamda insanın akranlarıyla olan ilişkisi çok önemli. Şiirde bu çok önemli. Başka alanlarda nasıldır çok bilemiyorum. Yani başka sanat alanlarında da muhtemelen böyledir. Fakat şiirde bu akranlarıyla olan ilişkisi, akranlarının onu anlıyor, değerlendiriyor, bir yere koyuyor olması çok önemlidir. Anlaşılmayan insan bir noktadan sonra susar. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un da akranlarıyla olan diyaloğu bu noktada biraz da ideolojik olan ayrımların getirdiği bir sonuç olarak, çünkü geçmişte bu daha derin, bugün derin gibi görünse de aslında postmodern bir dünyada yaşıyoruz. Sezai Karakoç'un yaşadığı ortamda bu ayrımlar çok derin. Mesela dergisini kapattığı zaman şiirini yayımlayacak yer bulamıyor.
Öncesinde de yok.
Beraber iş yaptığı zaman dışlanabiliyor. Dolayısıyla tek başına var oluyor.
Tek başına.
Bugün belki de birçok işte Müslüman dünyanın sahip çıktığı bir adam olarak ortaya çıkmasında belirginleşen şey bununla da ilişkili olabilir. Tek başına çıkıyor. Yani bu aslında bir negatif ve insanı olumsuzluğa itecek bir durumken onun için bir avantaj olarak da belirebiliyor. O, çünkü böyle bir şeydir. Yani ne kadar çok üstünüze gelirse o kadar güçlü olmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla ben akranlarını geçmekle ilişkili böyle bir şey. Yani Cemal Süreyya'nın, Ecaihan'ın, İlhan Berk'in, Turgut Uyar'ın, Ülkü Tamer'in beraberce gerçekleştirdiği bir şey. O tek başına yapmak zorunda kalınca ne oluyor? İster istemez tek başına öne geçiyor ve takipçisini yaratıyor. Kendi takipçisini yaratmak zorunda kalıyor. Bilirsiniz o meşhur lafı, yani Cemil Meriç'in, kendi havarlarını yaratmayan İsa'nın yeri tımarhanedir diyor. Sezai Karakoç o tımarhanenin içinden çıkmak zorunda. Çünkü şiir hakikaten bu ortamda ideolojik olarak belli noktaları seçmiş insanlar için çok zor bir uğraşı.
Yaz hayatı boyunca da o kadroyu Karakoç bir türlü kuramadı. Yani Dirilişle de kuramadı. Yani belli bir süre bir kadroya emek verdi. Onlar başka bir dergi için gitti.
Doğru, evet.
Yani tarihsel süreçlerine baktığımızda da Diriliş kadrosu diye kafamızda somutlaşmış bir isimler listesi yok. Bu söylediklerinizi dinlerken şöyle bir anekdot hatırladım. Şiirini yayınlatacağı dergisi olmamak anlamında. Karakoç'un mesela ilk şiirlerinden bir iki tanesi Hisar dergisinde yayınlandı yanılmıyorsam.
Evet, Mona Rozan'ın
bir bölümü de yayınlandı.
Evet.
Şimdi Hisar dergisi şiir anlayışı, hatta ideoloji olarak Karakoç'la alakasız bir dergi. İkinci yeni diyebileceğimiz, modern, hatta modernist diyebileceğimiz tarzda bir şiirini, ama şiirin adını şu an hatırlayamayacağım. Yanılmıyorsam Fethi Gemihlioğlu Karakoç'un şeyine rağmen, bunlar onu yayınlamaz gibi uyarılarına rağmen ısrarla götürüp Hisar dergisine vermek istiyor. Alıp götürüp veriyor da, ama Hisar dergisi bu şiir bizim şiir anlayışımıza uygun değil diye yayınlamıyor. Yani şimdi bunu duyduğumda ben yani inanamadım. Yani birkaç defa okudum. Yani Sezai Karakoç bugün üstelik bu işte Şahdamar gibi, ötesini söyleyemeyeceğim, veya Köpük gibi şiirlerinden birisi. Ama şu an için şiirin adını hatırlayamadım. Yani yayınlamıyorsunuz, helal olsun. Cemal Süreyya'nın da ben bu şiir yayınlamak, yayımlatmak anlamında Karakoç'la aşağı yukarı aynı sorunları yaşadığını düşünüyorum. Özellikle 50'lerin sonlarına kadar. Ama ondan sonra Cemal Süreyya tabii Karakoç'la kadro mantığı içerisinde hareket etmek yerine şiirlerini rahatça yayımlayabileceği bir ortamla hareket etmeyi seçiyor. Karakoç iyice yalnızlaşıyor. Bütünüyle hak veriyorum size. Özellikle bu susmak ilişkisi çok güzel. Bir de Türk şiirinde durduğu yer hakkında kısaca ne düşündüğünüzü ifade ederseniz.
Son soru olarak bunu yöneltelim o zaman size.
Sezai Karakoç'un Türk şiirinde durduğu yer.
Evet, yani ben örneğin 50'li yıllarda Sezai Karakoç'un Cemal Süreyya ile birlikte bizim ikinci yeni diyebildiğimiz modern şiirimizin kurucusu, öncüsü olduğunu düşünüyorum. Benim ikinci yeniyle alakam yok gibi bir cümlesini sık sık bu çerçevede telaffuz ediyorlar. Onu da 60'ların ortasında söylüyor. Yani 50'li yıllarda ikinci yeniyi savunan iki kişi var. Biri Karakoç, biri Cemal Süreyya.
Ben bu ikinci buradan, yeninin içinde dışında olma konusuyla hareketle, ilgili fikrimi söyleyeyim mi?
Evet, buradan hareketle modern şiirimiz açısından ifade ettiği şey, Türk şiirinde durduğu yer.
Birkaç cümleyle alabilirsek eğer.
Ben modern Türk şiir içerisinde ikinci yeniyle Sezai Karakoç'u çok ayırmaktan, radikal bir ayrılıktan yana değilim.
Evet.
Beraber böyle bir bu tür beraberlikler ve birlikte anmalar müfredat için gerekli olan şeyler zaten. Ama sonuç olarak dünyada bütün yaşanan, o dönemde yaşanan bütün siyasal ortamdan birlikte etkileniyorlar. Dilsel olan bütün ortamlardan birlikte etkileniyorlar. Dolayısıyla benzer bir takım ürünler ortaya çıkarmış olmalarını doğal görüyorum. O yüzden o şemsiye altında toplanabilmelerinde çok büyük bir sakınca görmüyorum.
Evet.
Bunu söyleyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olun.
Ben de özellikle teşekkür ediyorum Hayriye Hanım'a.
Ben de teşekkür ederim.
Konuklarımız Hayri Ünal ve Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.